Ayrım 3, sayfa 17.
Yaz okulu için ayrılmış otel, ada merkezinin dışında, mercan kayalıklarıyla boydan boya kaplı, büyük bir körfezdeydi. Okyanusun açıklardaki koyu lacivert, görkemli dalgaları, bu kayalara durmaksızın çarparak sakinleşiyor, belki de yalnızca sakinleşir gibi yapıyordu. Irmak yeşili bir renk alıp kıyıya yatışmış bir halde varıyordu. Keskin güneşin altında, göz bu köpüklerin içinde var olmayan yaratıkların, köpek balıklarının dolaşmasını, yeni Afroditlerin doğuşunu seyrediyordu. Okyanusu ilk defa görüyordum. Başka denizlere benzese de apayrıydı. Çözülmemiş nice sırlar, gizemler taşıyordu. Ve ben okyanusu ancak kabuk adamı tanıdıktan sonra kavrayabilecektim. Ufuk çizgisine dek uzanan sınırsız sonsuz bir renkler ülkesiydi karşımda duran. Karayiplerdeki küçük bir adada olmak, sonsuzluğun içinde daracık sınırlarla kapatılmak demekti. Sonsuzlukta eriyip gitmek, onun bir parçası olmaktı. Haritada birbirine çok yakınmış gibi görünen adalar, gerçekte çok uzak ve yalıtılmışlardı. Yapayalnızdılar. Metaforik anlamda değil yalnızca. Adalar arasında uçak dışında hiçbir bağlantı yoktu. Kumsal, tipik bir tropik ada fotoğrafı için poz verircesine palmiyeler ve deniz kabuklarıyla kaplıydı. Gökyüzü parlak mavi ve hemen hemen hep bulutluydu. Bu bulutlar ikide bir başlayan, kısa ama çok şiddetli tropikal yağmurları taşısalar da güneşin amansız ışınlarını kesemiyorlardı. Sıcaklık cehennem gibiydi. Dayanılmazdı. Havadaki nem ve yüksek basınç onu daha da korkunçlaştırıyordu. Ağır, yapışkan, yağlı bir gazın içinde gibiydim. Hayatım boyunca farkında olmaksızın kendiliğinden sürdürdüğüm soluk alma işlemi burada zorlu bir çaba gerektiriyordu. Cıva soluyordum sanki. Denizden kıyıya doğru hiç durmadan sürekli esen sıcak rüzgar insanı sersemletecek kadar güçlüydü. Sanki yüzüme kova kova su çarpıyorlardı. Zaten bu bölge yaklaşık 10 yılda bir adaları yıkıntıya çeviren kasırgalarıyla ünlüydü. Okyanusun mucizevi gücünün bir başka göstergesiydi bu rüzgar. Sıcaklıktan daha inanılmaz, katlanılmaz bir şeydi. Bir an bile dinmiyordu. Palmiyeler hızlı bir Afrika dansı yaparmışçasına çılgın bir ritimde sallanıyor. Gece gündüz hiç susmadan anlaşılmaz öyküler anlatıyorlardı. Otele varır varmaz kumsala koşan iki kişi vardı. Elbette Maya ve ben. Henüz bilmiyorduk ama 2 hafta boyunca kumsal yalnızca bizim olacaktı. Öteki fizikçilerin yüzmekten daha önemli işleri vardı. Fizik problemleri çözmek gibi. Deniz hamam suyu kadar ılıktı ve tertemiz olmasına karşın bulanıktı. Dipte kaynaşan balıkları, bitkileri, tropikal suların zenginliğini çıplak gözle seyretmek olanaksızdı. İkimiz de Akdenizliydik ve iyi yüzücüydük. Güçlü okyanus dalgalarına karşın sıkı bir tempo tutturmuş, açıklara, çok uzaklardaki kayalıklara doğru yüzmeye başlamıştık. Ansızın çok şiddetli bir yağmurun iğne gibi keskin darbeleri suyu dövmeye başladı. Biz daha kıyıya varmadan kesilecek, havlulara sarındığımızda yeniden başlayacak, koşarak odalarımıza girmeden önce de ansızın bitiverecek bir tropikal yağmurdu bu. Kararsız ama tutkulu bir aşık gibi kur yapan bir yağmur. Fizikçi grubuyla uyuşmazlığım daha ikinci gece patlak veren bir olayla açığa çıktı. Bu okulu düzenleyen Prof. Karbel, 60 yaşlarında, zayıf, kel, gözlüklü, yani kısacası tipik bir bilim adamıydı. Güneşten ve hastalıktan ölesiye korkan bu pimpirikli adam, ideal bir hipokondriye, paranoya ve kompulsif kişilik örneğiydi. Fizikten başka hiç ama hiçbir şey düşünmez, konuşmazdı. Yaz okuluna katılan herkese, hocalar da aralarında olmak üzere, izci disiplini uygulamasıyla ünlüydü. Kendine çok dikkat etmesine karşın çelimsiz ve sağlıksız olan bu güneş düşmanı adamın okulu için neden Karayipleri seçtiğini bir türlü anlayamadım. Almanya'da yaz kış yağmurlu bir sanayi kenti ya da Norveç'te bir balıkçı kasabası onun ruhuna çok daha uygundu. Güneşten öyle nefret ederdi ki denize çok ender yüzerdi zaten. Pantolon ve çorapla, hiç abartmıyorum çorapla girerdi. Gömleğinin altında da peynir beyazı cildini iyice güvenceye almak için sürülmüş 30 koruma faktörlü güneş yağı olurdu. Seminerlerin sonunda ayağı fırlar, üzerine güneş resimleri çizdiği saydamları tepe göze koyardı. Tropiklerdeki güneşin bildiğimiz güneş olmadığı, öldürücü tehlikeleri bulunduğu üzerine 10-15 dakikalık bir söylev çekerdi. Bu arada ben de bir an önce denize koşmak için sabırsızlanırdım. Ne yazık ki bizi bekleyen tehlikeler güneşle sınırlı kalmaz, sıra saydamdaki öbür maddelere gelirdi. A. Güneş. B. Kulaklar. C. Elmalar. B. Kulakların anlamı, denizden çıkar çıkmaz tek ayağımız üzerinde, önce sağ sonra sol, zıplayarak kulaklarımızdaki suyu çıkarmamız gerektiği, Yoksa bu tropikal iklimde bin bir türlü tropikal bakterinin korkunç hastalıklara yol açabileceğiydi. Bu tavsiyeye Çinli öğrenciler dışında kimse kulak asmadı. C. Elmalar ise bu yörede sıkça yetişen Malta eriğini andıran elmaları yemememiz, bundan da öte ne olduğunu bilmediğimiz hiçbir şeye, mercan, balık, meyve, çiçek ve ağaca asla dokunmamamız gerektiğini söylemek içindi. Kurallara sıkı sıkıya bağlı, hep kabızmış izlenimi veren insanların azıcık kural dışı ve asi olanları tanımakta olağanüstü bir içgüdüleri vardır. Daha ilk seminerde alt tarafı 3-5 dakika geç kaldığım için mimlemişti beni. Akşam yemeğinde ise gündüzleri yakamıza takmak zorunda olduğumuz kimlik kartımı çıkartmama bozulup yemeğin ortasında beni odama yollamaya kalkışmıştı. Direttim ve gitmedim. Ünvanımı ilan eden şerefli tasmam olmadan yemeğimi bitirdim. Bunun öcünü almak, diğerlerine bana diş geçirebileceğini göstermek için fırsat kovaladığını biliyordum. Ama gene de gafil avlandım. Adadaki ikinci akşam yemeğim henüz bitmişti. Günlerden pazardı ve ben toplam 8 saatlik 4 ayrı fizik seminerine katılmıştım. Değil adayı gezmek ya da önceden safça planladığım gibi diğer adalara gitmek, denize girecek vakti bile zar zor bulabilmiştim. Bir saatlik öğle tatilinde upuzun bir yemek kuyruğu ve alelacele yutulan sandviçten sonra şiş mideyle denize koşmuş, dimdik güneş ışınları altında dakikaları sayarak yüzmüştüm. Bir sonraki seminere yetiştiğimde saçlarımdan hala sular damlıyordu. En kötüsü son iki gündür sabah, öğle, akşam yemekleri, kahve molaları dahil sürekli 80 kişilik bir grubun içindeydim. Birazcık yalnız kalmak ve okumak için bir köşeye sığındığımda hemen uyarılmıştım. Gruba ayrılan yerler dışında oturmak yasaktı. Karayip rüyam böyle bir cehenneme dönüşmüştü işte. Bu okulun tropiklerde ya da Sibirya'da yapılmasının hiç farkı yoktu. Duvarlarına tropikal ada posterleri yapıştırılmış bir hücrede insan karikatürleriyle bir arada yaşıyordum. Bir mahkumdan tek farkım buna gönüllü oluşumdu herhalde. Bir de 4 yıldızlı otel odasının konforu buranın bir hapishane olduğunu gizliyordu. Hiç kullanmadığım Amerikan barı, televizyon ve bomboş kütüphane rafındaki İncil gibi şeylerle örneğin. Toplu halde yemek yediğimiz uzun tahta masalardan birinin köşesine ilişmiş, derin bir can sıkıntısı içinde bir sigara yakmıştım. Masadaki tartışma pek az anladığım standart model teorisinden, hiç anlamadığım transizyon radyasyonu dedektörlerine döndüğünde zayıf ve kırılgan ilgim dağılıp gitmişti. Bu adada, bu masada, dünyanın dört bir yanından gelmiş hırslı, akıllı insanların arasında ne işim olduğunu düşünüyordum. Yabancılık duygum ve mutsuzluğum öylesine artmıştı ki, kalkıp gidecek gücüm bile kalmamıştı. Kaldı ki boğucu sıcaklıktaki bomboş oda dışında sığınabilecek bir yerim de yoktu. Belki birileri konuyu değiştirir, fizik dışında herhangi bir şeyden söz açardı. Belki de birilerini ada merkezine inmek için ikna edebilirdim. Ama sabahleyin erken kalkma zorunluluğu yüzünden kimse buna yanaşmıyordu. Ansızın adımı bağıran canhıraş bir çığlık bütün sesleri birlikte yemek yiyen 80 kişinin uğultularını bastırdı.
Sana kaç kere söyledim?
Bizim ufak tefek sinirli Prof. Carbel yan masadan kalkmış, öfkeli, sıska bir maymun gibi üzerime geliyordu.
Sana kaç kere söyledim? Burada sigara içmek yasak.
O kadar şaşırmıştım ki bir süre burun deliklerimden sızan dumanı izleyerek kıpırtısız kala kaldım. Böyle bir yasağı ilk kez duyuyordum. Masanın yarısı sigara içiyordu. Üstelik açık havadaydık. Bundan da öte 25 yaşındaydım ve sigara yüzünden son azarlanışım 10 yıl geride kalmıştı. Sigaradan umursamazca bir nefes daha çekip gözlerimi öteki tiryakilere çevirdim. Hepsi anlayamadığım bir boyun eğişle sigaralarını atmaya, gizlemeye çalışıyorlardı. O anki umutsuzluğumu, o köle ruhlu insanlarla bir arada olmaktan duyduğum utancı anlatmak çok zor. Tartışmak, yanıt vermek gereksizdi. Açıkçası tenezzül bile etmedim. Bakışlarımı Prof. Carbel'in vidalarından çıkmışçasına dönüp duran, bir türlü sabitlenemeyen gözlerinde odaklaştırdım. Sigaramı acı bir gülümsemeyle plastik tabağa bastırdım. Parantez içinde, porselen tabak ya da kül tablası verilmemişti elbette. Prof. Carbel sigarayı sanki göz bebeğin içine söndürmüşüm gibi geri çekildi ve Maya'ya döndü.
Sen de Maya, sözüm senin içinde.
Masadaki iki kadını seçmişti bağırmak için. Bu bile davranışının cinsel kökenini açıklamaya yeterlidir sanırım. Maya da hiç karşılık vermedi. Ama ana dilinde vatandaş Andreas'a öfkeyle serzenişte bulunmaya başladı. Sıkılı bir yumruğu andıran ifademden dolayı bana başka bir şey söylemeye çekinen Carbel, Maya'nın yanına oturdu ve hemen bir tartışma başlattı. Sigara alerjisi, sigara dumanının açık havada yayılışı, sigara içenlerin ve içmeyenlerin hakları ve benzeri. Beni hiç ilgilendirmeyen sözde demokratik bir oturum. Tek bir sözcük bile söylemeden odama gittim ve ağladım. Doyasıya göz dönmüş bir öfkeyle ağladım. Karayip masalına kandığım, bedava uçak bileti ve otelle satın alınıp bir kuklaya çevrilmeyi kabul ettiğim için. Kendimden nefret ediyordum. O gece fiziği ve her türlü akademik kariyeri bırakmaya karar verdim. O akşam yemeğiyle kabuk adamı tanımam arasında geçen bir hafta hemen hemen olaysız ve tek düzeydi. Sabahları kahvaltı saatinin bitimine 5 dakika kala güçlükle kalkıyor. Güneş yağımı sürüp bunu hiç atlamamam gerekiyordu. Yoksa sabah güneşi bile yüzümü şeftali rengine çevirirdi. Üniformamı giyiyordum. Kimliğimi yitirmemek için üzerine iğnelediğim en ince ve kapalı tişörtüm, eski püskü bermudalarım ve koca hasır şapkamdan oluşuyordu üniforma. Ayağımda kumlu sabolarımla ağır ağır lokantaya yürürken rüzgar biraz uyandırıyordu beni. Daha kuyruğa girip kahvaltımı almadan uykusuzluk ve sıcaktan iştahım kaçmış olurdu. Bir sigara yakmak için herkesin gitmesini beklerdim. Hiç durmadan esen rüzgarın kağıt bardağının devirmesine güçlükle engel olurken bir elimde sigara, önümde Lang'ın şizofreni üstüne bir kitabı, ekspres ve yasak bir sabah keyfi yapardım. Sonra geç kaldığım ilk derse koşturur, kahvaltıdaki yağlı jambon ve ananastan midem ekşimiş bir halde, sıkıntılı ders boyunca bize bedavaya verilmiş, sarı üstüne mavi çizgili deftere, şizofrenik bir öykü üzerine notlar alırdım. Sonradan gördüm ki yazdıklarımda sürekli güneş imgesini kullanmışım. Kurak, ıssız çöller ve acımasız bir göz gibi her şeyi gören, yargılayan güneş. İki ders arasındaki kahve molasında kalabalıktan ve fizik tartışmalarından uzak durma çabalarım genellikle sonuçsuz kalır. Biri yanıma gelir, hangi deneyde çalıştığımı ya da seminer üzerine ne düşündüğümü sorardım. Bazen de çimenin neden betondan daha soğuk olduğu ya da tropiklerde güneşin neden daha çabuk battığı konusunda yapılan sözde bilimsel, aptalca bir konuşmanın ortasında kala kalırdım. Serin çimenlerden de, tropiklerin o kendine özgü, gökyüzünü yangına çeviren gün batımlarından da zevk alamaz olurdum. Sanırım gördüğüm ilginin en önemli nedeni kadın fizikçi sayısının azlığıydı. Sayımız onu geçmiyordu ve kocası, erkek arkadaşı olmayan ya da burada bir tatil aşkı bulmayan 2-3 kişiden biriydim. Bir de bunlara Türk gibi egzotik bir köken ve sürekli yalnız kalmaya çalışmamın yarattığı gizem de eklenirse. İkinci ders ilkinden daha ağır, daha yorucu geçerdi. Saat öğleye yaklaşınca astımlı ciğerlerim nefes almakta zorlanırdı. Terden bermudalarım bacaklarıma yapışır, yerimden kıpırdamadan oturmak ve zeki bakışlarla semineri izlemek zorunluluğu bir işkenceye dönüşürdü. Bir sigara yakabilseydim, bir bardak soğuk meyve kokteyli olsaydı, suya bile razıydım aslında. Şu cam fanusa benzeyen konferans salonundan sıvışıp hemen yanındaki bomboş havuza atlayabilseydim. Çok basit, temel bedensel istekler, yemek kuyruğu, sandviç ve kola artık ilk günlerdeki gibi fırsattan denize koşacak gücüm kalmadığından kitap okuyarak geçen bir yarım saat. Öğle zamanı dünya sanki sıcaktan beyazımsı bir renk alırdı. Hava kurşun gibi ağırlaşırdı. Sıcaklık, baş ağrısı, ter, sıcaklık. Öğleden sonra seminerleri, akşamüstü seminerleri, daha fazla sıkıntı, bıkkınlık, yorgunluk. Akşam yemeğinden sonra da ek bir seminer ya da tartışma seansı. Pek ender olarak da bir kokteyl düzenlenirdi. Bir gece uluslararası bir şarap partisinde bir ondan bir bundan derken neredeyse 30 şişe İtalyan ve İspanyol şarabının tadına bakmıştım. Toplam neredeyse 2 şişe şarap. Sonra da her önüme gelene öykülerimden, hayal kırıklıklarımdan söz etmeye başlamıştım. Tropiklerde içilen içki insanı bir anda çarpıyordu. En sıkılganlar cüretkar, içine kapanıklar ateşli, mızmızlar ise aslan yürekli kesiliveriyordu. Kendimi her türlü çılgınlığa hazır hissetmiş, dans etmek, sevişmek ya da olay çıkarmak için dayanılmaz bir istek duymuştum. Bu iklimde alkolün etkisi geldiği gibi çabucak gittiğinden, Maya ve ben bütün bir gün rahatça içebildiğimizi fark etmiştik. Öğle yemeğinden başlayıp yatana dek kimseyi sezdirmeden buzlu rom kokteyllerini deviriyorduk. Zaten başka türlü ne gündüzlere dayanabiliyor ne de geceleri uyuyabiliyordum. Günün tek sevdiğim saati öğle 3 ve 4 arasındaki Prof. Karbel'in eşsiz cömertliğiyle bize bıraktığı boş saatti. Grup hiç anlayamadığım bir nedenle ortasına sis bombası atılmış miting topluluğu gibi ansızın dağılırdı. Kumsal birkaç gürültücü İtalyan dışında Maya ve bana kalırdı. Parantez içinde Prof. Karbel bunu hemen gözlemlemiş, Akdenizlilerin deniz tutkusunu anlayamadığını belirtmişti. Ben de kulağına gideceğini bildiğim halde "O hangi tutkudan anlar ki?" demiştim. Denizden çıktıktan sonra palmiyelerin altında bir banka uzanırdım. Yanımda sigara paketi, romlu kokteyl ve Thomas Bernard'ın bir romanı olurdu. İklim koşullarına çok daha uygun bir seçim yapan Maya, Anna Esni'nin erotik bir romanını okuyordu. Aslında ikimiz de doğru dürüst okuyamazdık. Aralıksız esen rüzgar sayfaları birbirine karıştırır, saçlarımı gözüme sokar, bazen de kitabı elimden uçururdu. Sonsuz bir rehavet ve huzur içinde başı sonu olmayan düşüncelere, gökkuşağı renkli imgelere kaptırırdım kendimi. Okyanus hiç bitmeyen bir sevecenlikle kumları okşar, dalgalar rüzgarın Hindistan cevizi ağaçlarıyla yaptığı tropikal füge eşlik ederdi. İnsanın iliklerine dek ıslatan ama hiç üşütmeyen yağmurlar bir başlayıp bir kesilirdi. Keskin güneş ışınları palmiyelerin arasından yüzüme altın damlalarla akarken mercanların köpüklü çizgisinde çılgınca hayaller görürdüm. Gölgelerin bulunmadığı ama hiçbir şeyin net, açık seçik olmadığı bir dünyaydı bu. Soyut kavramlara, kesinliğe, kuzey iklimlerinin çözümleyici düşüncesine yer olmazdı burada. İnsanı keskinleşmiş ve arındırmış duyumları yönlendiriyor, gerçekliğe alışılmadık, dolambaçsız bambaşka bir yol çiziliyordu. Duyum sayarak yaşamak, kemiklerini eritircesine ısıtan güneşi, yağmurun küçük serin parmaklarını, bedenimi sıcak bir dil gibi yalayan rüzgarı hissetmek, rengi hiç solmayan gökyüzü altında bedenini keşfetmek, onunla var olmayı öğrenmek, tropikal yaşamın capcanlı, çok sakin, çok renkli ritmini yudumlamak. İşte sadece o anlarda okyanusun ortasında bir adada olduğumu duyumsuyordum. Güçlü bir akıntı beni zamanın dışına atar, bir deniz kabuğu gibi kumsala bırakırdı. Hani şu kulağınızı dayadığınızda size okyanusun sonsuz şarkısını söyleyen deniz kabuğu gibi. O hafta boyunca bir bakıma sonraki olayların habercisi niteliğinde kayda değer bazı şeyler de oldu. Cuma akşamı Maya ve ben yanımıza iki İngiliz'i Martin ve Michael'ı alıp adanın merkezi olan kasabaya Christenstead'e indik. Çocukların ikisi de ikimize birden kur yaptıkları için kabul etmişlerdi bu gezintiyi. Hangimizi seçeceklerine karar vermemiş ya da seçimi bize bırakmış gibi davranıyorlardı. Denizden biraz içeri girince rüzgar kesilmiş, sıcaklık daha da dayanılmaz olmuştu. Daracık parke döşeli sokaklar erimişçesine uzadıkça uzuyor, göz kamaştırıcı sarı ışıkta hiçbir şey net olarak seçilmiyordu. Sıcak bir kehribar kolyenin içindeydik sanki. Arada bir beyaz kolonyal yapıların verandalarına kurulmuş havalandırmalı dükkanlara sığınıyor, biraz soluk almaya çalışıyordum. Haiti resimlerinden İsviçre çakılarına, deniz kabuğu kolyelerden, lüks altın saatlere dek her şey satılıyordu bu dükkanlarda. Ama kartpostal dışındakilere param yetmiyordu. Zengin beyazların, zengin beyaz turistler için işlettiği dükkanlar, barlar ve lokantalardan geçilmiyordu Christenstead. Onları kölelik zamanından kalma bikinle izleyen yerli siyahi halka rastlamak hemen hemen olanaksızdı. Bu durumun güneş batınca tam tersine döndüğünü kısa zamanda öğrenecektim. Turistler dört yıldızlı otellerine çekilirken sokaklar ve kulüpler dansı ve müziği tutkuyla seven yerlilere kalıyordu. Ve doğal olarak silahlı çetelere, çocuk yaştaki kokain satıcılarına. Son yıllarda Karayipler Amerika'ya giden kokain yolunda önemli bir konum edinmişti. Önceleri adaların doğal bitkisi marihuanayı içip dans eden ve sevişen bu sıcak kanlı insanlar kokainle birlikte gözü kör bir şiddetle de içli dışlı olmuşlardı. Afrika işi oyma kolyeler ve Malcolm X tişörtleri satan bir siyahi ile iletişim çabalarım, yüzyıllardır süren ırklar arası düşmanlığın duvarlarında parçalandı.
Malcolm X kim biliyor musun? Evet, dedim gururla. Ama düşüncelerini pek bilmiyorum. Nereden bileceksin ki? Hadi beyaz kız beni oyalayıp durma. Cebinden şu yeşil dolarları çıkar da ne alacaksan al. Egzotik nesnelerle ilgileniyorsan kolyelerime bak. Bana değil. Niyetin ülkene döndüğünde arkadaşlarına hava atmak. Bana gelince ne sempatini ne de dostluğunu istiyorum.
Bunların hiçbirini söylemedi aslında. Ama gözlerinde aynen bunlar yazılıydı. Vazgeçtim. Müslüman bir ülkeden geldiğimi bile söylemedim. Tarihi adanın tarihi kadar karmaşık ve kanlı olan, sırayla İspanyol, Fransız, İngiliz ve Danimarkalıların eline geçmiş küçük kaleden başka görülecek bir şey yoktu Christenstead'de. Maya upuzun çıplak gövdeli Hindistan cevizi ağaçlarına maymun çevikliğiyle tırmanan bir yerlerin fotoğrafını çekti. Parantez içinde, tüylerim diken diken eden turist sözcüğünü çağrıştırdığından yolculuklarımda hiç fotoğraf makinesi taşımam. Ben de sırf o baş edilmez can sıkıntımdan dolayı bir gösteri sergilemek gereksinimi duydum ve kale burçlarına tırmandım. Aynı gece en azından 25 kişilik kalabalık bir topluluk halinde tekrar kasabaya indik. Prof. Carbel kesinlikle birbirimizden ayrılmamamız, karanlık bastıktan sonra sokaklarda yürümememiz, bizi kasabaya getiren minibüs taksiye dönüş saatini bildirmemiz konusunda sıkı sıkı uyarmıştı bizi. Denizin üzerindeki bir sete kurulmuş, küçük tahta sıraları olan bir barda Romlu ve tekilalı kokteyllerle iyice kafayı bulup bir gece kulübüne gittik. Ayrım sonu. Sayfa 27.